Ayrım 31.
Sivrilme hırsı ve bunu sağlayan fazla çalışma, Julien'in taşradan getirdiği taze yüzünü soldurmuştu. Oysa renginin uçukluğu genç öğrenci arkadaşlarına göre bir özellikti. Julien onları Besançon'dakilerden daha az zalim ve paraya daha az düşkün olarak kabul ediyor, arkadaşları da onu verem oldu zannediyorlardı. Marki ona bir at vermişti. Atla gezmeye çıktığı zamanlar birine rastlar da mahcup olur korkusuyla Marki'ye doktorların kendisine ata binmeye izin vermediklerini söyledi. Rahip Pirar kendisini birçok janzenist evine götürmüştü. Julien şaşırmıştı. Din ona göre ayrılmaz bir biçimde ikiyüzlülüğe ve para kazanma umuduna bağlı olan bir düşünceydi. Böyle dindar, ciddi ve aynı zamanda keselerini düşünmeyen adamları takdir etti. Birçok janzenist kendisini arkadaşlığa kabul ettiler ve ona öğütler verdiler. Yeni bir dünyayla karşılaşıyordu. Janzenistlerden Kont Altamira namında 6 ayak uzunluğunda bir kişiyi de tanımıştı. Liberal bir insan olan Kont, memleketinde idam cezasına çarptırılmış, aynı zamanda sofu bir adamdı. İşte bu garip çelişki sofulukla özgürlük aşkı Julien'i çekti. Julien'in genç Kont'la arası soğuktu. Norbert, dostlarından bazılarının şakalarına Julien'in verdiği cevapları aşırı bulmuştu. Julien birkaç kez uygunsuz harekette bulunduğundan artık Matmazel Mathilde kendiliğinden söz söylememeye karar vermişti. Oysa de la Mole'ün konağında ona karşı gayet terbiyeli davranılıyordu fakat o yine kendini gözden düşmüş sayıyordu. Esasen taşralılara özgü sağduyusu bu durumunu halkın çiçeği burnunda deyimiyle açıklıyordu. Belki de ilk günleri oranla daha açık göz görünüyordu ya da Parislilerin gösterdiği nezakete ilk günlerdeki gibi değer vermiyordu. İşini bırakınca kabus gibi bir sıkıntının üzerine çöktüğünü hissederdi. Bunda herkesin mevkiine göre belirli derecelere ayrılmış olan o kibar aleminin yürek tüketici nezaketinin etkisi vardı. Duygulu birisi için bundaki yapmacığı sezmek gayet basittir. Kuşkusuz taşralıların bayağı ve nezaketten biraz uzak oldukları söylenebilir. Ama size cevap verirken bu taşralılar hiç olmazsa biraz olsun ilgi gösterirler. La Mole konağında Julien'in onuru hiç kırılmamıştı. Fakat çoğu zaman geç vakit odasına çekilirken genç adamın canı ağlamak istiyordu. Taşrada bir kahveye girerken bir kaza geçirecek olsanız hemen kahve garsonu sizinle ilgilenir. Fakat bu kazada onurunuza dokunan bir şey olursa, garson halinize acımakla birlikte sizi rencide eden kelimeyi belki 10 kez tekrar eder. Paris'te gülmek için gizlenseniz de size yine yabancı gözüyle bakarlar. Julien gülünç olmaya bile layık görülmüyordu. Oysa onu gülünç duruma sokacak bin türlü olay geçmişti. Bunları sayacak değiliz ancak ondaki aşırı derecedeki duygusallık kendisine bir takım toyluklar yaptırıyordu. Bütün eğlenceleri de gene ihtiyatlı olma düşüncesinden doğuyordu. Her gün tabanca ile atış talimi yapıyor, en ünlü eskrimcilerden ders alıyordu. Bir dakika boş zamanı olsa eskisi gibi kapanıp okuyacağına, maneje gidip en huysuz atlara biniyordu. Manejde hocasıyla yaptığı gezmelerin hemen hepsinde attan düşüyordu. İşine bağlılığı, her şeye karışmaması ve akıllı bir genç olduğu için Marki onu pek uygun bulmuş ve çözülmesi güç bütün işlerinin yapılmasını ona bırakmıştı. Öyle büyük hırslara kapılmadığı zamanlar Marki işini bilir bir adamdı. Saraydaki mevkii sayesinde herkesten önce haber aldığı için borsa oyununda talihi iyiydi. Evler, ormanlar satın alıyordu. Fakat kafası çabuk kızardı. Birkaç yüz frank için dava açar, yüzlerce lira kaybederdi. Ulu gönüllü zenginler giriştikleri işlerde kârdan çok eğlenceye yer verirler. Markiye de para işlerini kolay kavrayan, açık bir düzene koyabilen bir kurmay başkanı gerekti. Madame de la Mole tedbirli bir kadın olduğu halde bazen Julien'le alay ediyordu. Duygusallık yüzünden meydana gelen gülünç durumlar kibar kadınların hiç de sevmediği bir şeydir. Duygulu olma kibar aleminde istenen terbiyenin tamamen karşıtıdır. 2-3 kez Marki Julien'den yana çıktı. Salonumuzda gülünç olabilir fakat işinde beceriklidir diye onu savundu. Julien de Markiz'in kalbinden ne geçirdiğini sezer gibi oluyordu. Baron de la Jumet'in geldiği haber verildi mi Markiz lütfedip her şeye ilgi gösteriyordu. Baron de la Jumet yüzünden bir şey belli olmayan soğuk bir insandı. Kısa boylu, ince, çirkin bir adamdı. Zamanını şatoda geçirir ve genellikle bir şeye karışmazdı. Madame de la Mole onu kendine damat edebilse hayatının en mutlu olayını yaşayacaktı. 6. Bölüm. Söyleyiş biçimi. Onların yüksek görevleri halkın gündelik yaşayışındaki küçük olaylar üzerinde yargıda bulunmaktan ibarettir. Ancak onların temkinli oluşu sayesinde bencil çıkarlar uğrunda bir takım güçlüklerin gazaba gelmesi önlenmiş olur. Gratius. Julien gurbette bilmediğini öğrenmeyi, danışmayı kendine yediremiyordu. Buna rağmen pek de aykırı hareketlerde bulunmadı. Bir gün yağmurdan kaçarken Saint Honoré sokağında bir kahveye girdi. Burada kastor redingot giyinmiş, uzun boylu bir adam onun öfkeli bakışına hayret etti. O da Julien'e vaktiyle Besançon'da Mademoiselle Amanda'nın dostu gibi baktı. Aslında birinci hareketi karşılıksız bıraktığına esef eden Julien bu bakışa tahammül edemezdi. Hemen adama yanaşıp ne istediğini sordu. Redingotlu zat derhal bayağı bir şekilde küfürle karşılık verdi. Kahvedekiler başlarına üşüştü. Dışarıdan geçenler de bakıyordu. Julien de diğer taşralılar gibi tabanca taşırdı. Eliyle sinirli sinirli tabancasını yokladı fakat ihtiyatlı davranarak çıkarmadı. Karşısındakine sadece "Monsieur adresinizi verin, sizi adam yerine bile koymam" dedi. Bu 8 kelimelik cümlede inatla ısrar etmesi nihayet etrafındaki kalabalığın da dikkatini çekti. Ama öbürü de kendi kendine söyleneceğine "adresini verse ya." Redingotlu adam kalabalığın tekrarladığı bu cümleyi duyunca birden Julien'in suratına doğru 5-6 tane kart attı. Bereket versin ki hiçbiri yüzüne çarpmadı, zira tabancasını ancak kendisine dokunulduğu zaman çıkarmaya ahdetmişti. Redingotlu adam kalkıp gitti. Fakat giderken dönüyor, Julien'e yumruk sallıyor ve küfür savuruyordu. Julien fena halde sinirlenmişti. İçinden, "Demek bu derecede bayağı ve adi bir adam beni üzebilecek. Bu kadar alıngan olmaktan ne vakit kurtulacağım?" diye söyleniyordu. Kararını çoktan vermişti, derhal düello edecekti. Fakat onu alıkoyan bir şey vardı, o da şu koskoca Paris'te kendisine nasıl tanık bulabileceğiydi. Bir tek dostu bile yoktu. Tanıdığı bir iki kişi vardı fakat bunların hepsi de 6 hafta süren bir dostluktan sonra uzaklaşmışlardı. Kendi kendine "ben geçimsizim ve onun cezasını çekiyorum" dedi. En nihayet aklına kendisine bazen eskrim dersi veren 96. Alay Üsteğmenliğinden emekli Lieven geldi. Lieven yaman bir adamdı. Julien her şeyi ona söyledi. Lieven, "size tanıklık etmeye bir koşulla hazırım. Şayet hasmınızı yaralamazsanız hemen orada benimle de düello edeceksiniz" dedi. Julien memnunlukla "peki" dedi. Derhal kalkıp Saint-Germain mahallesinde M.C. de Beauvoisis'nin kartındaki adrese gittiler. Sabahın 7'siydi. O adamın evvelce Roma ya da Napoli elçilik katipliğinde bulunan şarkıcı Zingarelli'ye bir tavsiye mektubu veren Madame de Renal'in genç akrabası Monsieur de Beauvoisis olma ihtimalini Julien ancak kapıyı çalarken hatırladı. Kapıyı açan uzun boylu uşağa kendi kartıyla birlikte Julien bir gün önce suratına atılan kartlardan birini de verdi. Tanığıyla birlikte Julien tam 3 çeyrek saat bekledi. Nihayet uşak onları gayet zarif bir odaya aldı. Odada bebek gibi giyinmiş uzun boylu bir delikanlı gördüler. Yüzünün hatlarında Yunan güzelliğinin kusursuzluğu ve bir durgunluk belirmekteydi. Saçları o denli itinayla kesilip kıvrılmıştı ki bir telinin diğerinden uzun olması imkansızdı. Emekli üsteğmen içinden "Yezid'in bizi bekletmesi saçlarını kıvırtmak içinmiş" diyordu. alacalı robe de chambre, sabahlık pantolonu, işlemeli terlikleri, velhasıl her şeyi son derece itinalıydı. Anlamsız fakat soylu yüzü kafasının nadir ve kusursuz düşüncelerle dolu olduğunu göstermekteydi. Velhasıl gelişi güzel sözlerden, şakadan nefret eden ağırbaşlı bir insandı. Emekli üsteğmen Julien'e bir adamın suratına küstahça kart atıp, sonra da bu kadar bekletmenin nasıl bir hareket olduğunu izah etti. Bunun üzerine bir kat daha hiddetlenen Julien, Monsieur de Beauvoisin'in bulunduğu salona fırtına gibi girdi. Kaba hareket etmek niyetindeydi fakat yine nezaket ve terbiyeyi bırakamıyordu. Monsieur de Beauvoisin'in halindeki tatlılık, hem aşırı nezaketi hem de kendini beğenmesi, tepeden bakması, salonu dolduran eşyanın inceliği Julien'i değiştirdi ve öfkesi derhal yatıştı. Evet, karşısındaki adam dünkü adam değildi. Kahvede rastladığı o küstahı görecekken, son derece kibar birisiyle karşılaşmanın uyandırdığı hayretin etkisiyle söyleyecek söz bulamıyordu. Dün yüzüne fırlatılan kartlardan birini uzattı. O zarif adam Julien'i sabahın saat 7'sinde sırtında siyah elbiseyle karşısında görünce pek insan yerine koymadı. "Gerçi bu kart benimdir ama anlamadım," dedi. Bu sözleri söylerken sesindeki uyum Julien'i biraz sinirlendirdi ve "Sizinle düelloya geldim monsieur," deyip işi kestirip attı. Monsieur Charles de Beauvoisin hayli düşündükten sonra Julien'in sırtındaki siyah elbisenin biçimini beğenmişti. Hem onu dinliyor hem de kendi kendinde muhakkak ştauba diktirmiş diyordu. Yelek de hoş, cizmeler güzel fakat böyle erkenden siyah elbise ne demek? Şayet düello edersem iyi nişan almayayım diye böyle giyinmiştir. Hatırına gelen bu neden yüzünden Monsieur de Beauvoisin tekrar nezaketi ele aldı. Julien'e hemen hemen kendisiyle eşit bir kişi muamelesi yapıyordu. Konuşma uzadı, zira mesele oldukça nazik bir safhadaydı. Julien'in bu derecede gün gibi açık bir gerçeği inkar etmesi mümkün olamıyordu. Şu anda karşısındaki soylu kişi bir gün önce kendisine tahkir eden küstaha benziyor muydu? Julien gidemiyordu da, çünkü gidecek olursa belki korkmuş zannedeceklerdi, onun için tartışma uzayıp gidiyordu. Yalnız Monsieur diye nitelendirildiğine kızan ve kendisini Chevalier de Beauvoisin diye tanıtan adamın çalımını ve gururunu seyrediyordu. Onun sade fakat hiç kaybolmayan egoistlikle karışık ağırbaşlılığı Julien'i imrendiriyordu. Monsieur de Beauvoisin'in telaffuzu da tuhafına gitmişti. Fakat bütün bu hallerde kavgaya neden olabilecek hiçbir şey yoktu. Genç diplomat şaşılacak bir nezaketle düelloyu kabul etmişti. Fakat bir saate yakın bacaklar ayrık, eller oyluk yerlerine dayalı, dirseklerine kalkıp oturmakta olan emekli üsteğmen, dostu Monsieur Sorel'in bir adamla o adamın kartlarını çalmışlar diye boşu boşuna mücadele edecek kimselerden olmadığını söyledi. Julien salonu terk ederken çok sinirliydi. Chevalier de Beauvoisin'in arabası hazırdı, kendisi de merdiven başında bekliyordu. Bir rastlantı sonucu olarak Julien başını kaldırıp da arabacıya bakınca, bir gün önce kendisini tahkir eden küstahın o olduğunu hemen anladı. Bir anda ceketinin uzun kuyruğundan çekip arabacıyı yere attı. Kırbacı çekerek bütün öfkesiyle dövmeye başladı. Öteden iki uşak müdahale ederek arkadaşlarını kurtarmak amacıyla Julien'e bir iki yumruk salladılar. Bunun üzerine Julien de tabancasıyla derhal ateş etti. Uşaklar kaçıştılar. Bütün bu olay bir dakika bile sürmedi. Chevalier de Beauvoisin de merdivenlerden yavaş yavaş iniyor, o ağırbaşlı ve soylu görünüşüyle "Ne oluyor, ne oluyor?" diye soruyordu. Tabii kendisi de merak içindeydi. Fakat çok ilgi göstermesi diplomatlık prensiplerine hiç de uymazdı. Sorunun iç yüzünü anlayınca diplomatlığını bırakmamış, fakat alaycı soğukkanlılığı kaybolarak bakışları korkunçlaşmıştı. Emekli üsteğmen Monsieur de Beauvoisin'in düello etmek istediğini anladı fakat o da diplomatlık göstererek bu işe girişmek onurunun dostunda kalmasına gayret etti. "Bakınız bunu düello temizler," dedi. Diplomat da "Bana da öyle geliyor," diye karşılık verdi ve uşaklarına dönerek "Kovuyoruz o terbiyesizi," dedi. "Arabayı biriniz kullanın." Arabanın kapısı açıldı. Julien tanığıyla birlikte sonra da şövalye bindiler. Monsieur de Beauvoisin'in dostlarından birine uğradılar. O adam da düello için sakin ve tenha bir yer seçti. Yolun devamı süresince konuşma gayet iyi geçti. Ancak diplomatın Robe de Chambre'la gezmesi cidden garip görünüyordu. Julien, "Bu baylar da soylu ama Monsieur de La Mole gelenler gibi can sıkıcı değil," diye düşündü. Biraz sonra da kendi kendine nedenini buldu. Bunlar açık saçık sözlerden korkmuyorlar da ondan. Bir gün önce çok beğenilen oyuncu kızların lafı ediliyordu. Dostuyla birlikte Monsieur de Beauvoisin o kadar hayret verici hikayeler anlatıyor ve dedikodular yapıyorlardı ki Julien'le tanığı emekli üsteğmen hiç böyle şeyler duymamışlardı. Bereket versin ki Julien bilgiçlik taslamak aptallığına katılmadı, konuya yabancılığını samimi bir dille itiraf etti. Onun bu saf dil hareketi şövalyenin dostu ve tanığı olan kişinin çok hoşuna gitti. O hikayeleri, dedikoduları uzun uzadıya tatlı dille anlattı. Julien'i şaşırtan bir durum oldu. Corpus Domini ayini için sokağın ortasında kurulmakta olan bir dua yeri arabanın durmasını gerektirdi. Bu vesileyle şövalye ve arkadaşı yine bazı tuhaf şeyler anlattılar. Söylediklerine bakılacak olursa rahip bir piskoposun oğluydu. Amacı dük olmaktı. Marquis de La Mole'un konağında böyle bir sözü kimse sarf edemezdi. Düello çok çabuk gitti. Julien sadece kolundan hafif yaralandı. Yarasına ispirto döktüler ve bir mendille sardılar. Şövalye de Beauvoisin, Julien'e dönmesi için arabasını teklif etti. Julien'in La Mole konağında oturduğunu söylemesi üzerine genç diplomatla dostu hayretle birbirlerine baktılar. Julien'in tutmuş olduğu arabada ötede bekliyordu. Fakat Julien şövalye ile dostunun konuşmalarını kendi tanığı emekli üsteğmeninkilere oranla daha çok eğlenceli bulmuştu. İçinden "Düello da bu mu?" diyordu. Muhakkak ki o melun arabacıyı bulabildiğim iyi oldu. Aksi takdirde kahvede uğradığım hakarete katlanmak herhalde beni çok sarsacaktı. İki dost arasındaki neşeli konuşma hala devam etmekteydi. Diplomatların her zaman için takındıkları yapma tavırların önemini Julien de anlamakta gecikmedi. İçinden şu halde soylu olarak dünyaya gelenlerin konuşması her zaman sıkıcı bir şey değilmiş demek. Bunlar Corpus Domini ayiniyle eğleniyorlar diyordu. Bir takım müstehcen hikayeyi de ayrıntılarıyla anlatmaktan hiç sıkılmıyorlar. Tek noksanları siyasal alanda fikir yürütmek, zira onları tartışmaya akılları ermiyor. Buna karşılık nezaketleri ve anlatım yetenekleri bu eksikliklerini gidermeye fazlasıyla yetiyor. Herhalde içinden Julien de onlara karşı bir sempati duyuyordu. Ah, bunlarla her zaman ahbap olmak mümkün olsa. Şövalye de Beauvoisin, Julien'den ayrılınca onun hakkında bilgi edinmeye başladı. Öğrenebildikleri pek de aydınlatıcı şeyler değildi. Kendisini düelloya çağıran adamın kim olduğunu çok merak etmişti. Acaba onu ziyaret etmesi yerinde olur muydu? Hakkında edindiği bilgi o kadar cesaret verici değildi. Tanığına, "Fena bir iş," dedi. "Monsieur de La Mole'un sekreteriyle düello edişim, üstelik de buna kartlarımı çalan arabacının neden olması, açıklanması oldukça güç bir şey. Şurası muhakkak ki herkese gülünç olmak için bu durum iyi bir nedendir." Şövalye de Beauvoisin ile dostu derhal o akşam harekete geçerek aslında o kadar kibar bir delikanlı sayılmayan Monsieur Sorel'in Marquis de La Mole'un gayet samimi ahbaplarından birinin piçi olduğunu her tarafa yaydılar ve çoğunluğu inandırmakta da güçlük çekmediler. Genç diplomatla dostu iyileşmek için odasında geçirdiği 15 gün içinde Julien'i birkaç kez yoklamak nezaketinde bulundular. Operaya hayatında bir kezcik gittiğini söyleyen Julien'e nasıl olur dediler. Gidilecek başka neresi var ki? Çıkacağınız ilk akşam Kont Ori operasını görmelisiniz. Şövalye de Beauvoisi, Julien'e operada o zamanlar pek ün kazanmış olan ünlü şarkıcı Geronimo'yu tanıttı. Julien ise şövalyeye yanaşmaya çalışıyordu. Ondaki cevheri seziyor, o gizemli azamete ve genç adamın bencilliğine hayran oluyordu. Fakat şövalye, tanıdığı büyük bir soylunun kekeleyerek konuşmasını taklide özeniyordu. Oysa alelade fakir bir taşralının taklide özenmesi gereken mükemmel tavır ve hareketlerle insanı eğlendiren gülünçlüğün onun gibi bir tek insanda toplanmasına Julien o zamana kadar hiç rastlamamıştı. Kendisini operada Şövalye de Beauvoisi'nin yanında gördüler. Böyle bir ahbaplık isminin meşhur olmasını sağladı. Monsieur de Lamolle günün birinde Julien'e, "Demek oluyor ki şimdi Franche Comté eşrafından, çok samimi dostlarımdan birinin gayrimeşru çocuğu olmuşsunuz öyle mi?" dedi. Julien bu sözün yayılmasında kendisinin hiçbir kabahati olmadığını anlatmak isterken, "Bir kerestecinin oğlu ile düello etmek Monsieur de Beauvoisi'ye ağır mı gelmiş?" dedi. Monsieur de Lamolle sözünü keserek, "Anladım anladım," dedi. "Bu söz bana yeter. Gerisini bana bırakın. İstediğim şeyi yapabilmeniz için yalnız yarım saat yeter. Operada her gün oyun var. Saat 11.30'da koridorlara girerek kibar seyircilerin çıkmasını görün. Muhakkak ki siz daha taşralı hareketlerinizden tamamıyla sıyrılmadınız. Bunları iyice gidermek gerek. Belki günün birinde iş için sizi büyüklerden birine gönderebilirim. Onları yakından görmeniz herhalde iyi olur. Operada gişedeki adamlara kendinizi tanıtın, biletleriniz hazırdır." 7. Bölüm. Bir Nikris Nöbeti. Benim terfi etmemi sağlayan efendimin mafsal ağrıları çekmesiydi, yoksa kişisel hiçbir meziyetim yoktu. Bertolotti. Herhalde okuyucu Marki'nin böyle gayri resmi, hemen hemen dostça ifadesine şaşacaklardır. 6 haftadan beri mafsal ağrıları nedeniyle konağından çıkamadığını söylemeyi unuttuk. Mademoiselle de Lamolle annesiyle Hier'de Markiz'in annesini ziyarete gitmişlerdi. Kont Norbert'in babasının yanına girmesiyle çıkması bir oluyordu. Babayla oğlu birbirlerine karşı iyi olmakla birlikte konuşacak bir şey bulamıyorlardı. Yalnız Julien'le kalan Monsieur de Lamolle onun bazı düşüncelerine şaşıyordu. Gazeteleri daima Julien'e okutup dinliyordu. Çok geçmeden Julien, Marki'nin ilgi gösterdiği yerleri kendiliğinden keşfetti. O sırada Marki'nin hiç de sevmediği bir gazete yayınlanıyordu. Marki bu gazeteyi okumamaya yemin etmişti. Buna rağmen her gün onun tartışmasını yapıyordu. Julien bu duruma gülüyordu. Marki devrini hiç beğenmediği Titus Livius'un eserlerini hep okutup dinliyordu. Burada Julien'in Latince eseri Fransızca'ya çevirmesi onun pek hoşuna gidiyordu. Marki bir gün Julien'in hiç de sevmediği o nezaketli tavrıyla, "Azizim Sorel," dedi, "eğer kabul ederseniz size bir takım mavi giysi takdim edeyim. Beni ziyarete geldiğiniz zaman onu giyersiniz de bu suretle sizi Kont de Chaulnes'un küçük kardeşi, yani dostum Sayın Dük'ün oğlu gibi karşılarım." Julien önce Marki'nin amacını sezemedi. Derhal o akşam mavi elbiseyi giyerek onu ziyarete gitti. Buna karşılık Marki de kendisine eşit bir insan muamelesi yaptı. Julien samimi nezaketin zevkine varanlardandı, ancak seviye farklarını koruyamıyordu.